Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hayırlara vesile olması dileğiyle Gül Sohbetleri programımızın yeni bir bölümü vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Öncelikle şunu söylemem, ifade etmem ya da bir vefa borcunu yerine getirmem gerekiyor konuya girmeden önce. Elhamdülillah bugüne kadar Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri adı altında 416 sohbet icra ettik efendim. 416 sohbet. Elhamdülillah. Çokça sahabe-i kiram hayatlarından bölümler, örnekler, pasajlar, hayat hikayeleri paylaşmaya çalıştım sizlerle. Bu arada annelerimizi de daha önce anlatmıştım. Ancak sonraki zaman dilimleri içerisinde sizlerden gelen yoğun istek üzerine annelerimizi biraz daha genişçe işlemem noktasında sizlerin teklifleri doğrultusunda bir program çıkararak tekraren Hazreti Hatice annemizden başlamak üzere bazı annelerimizin hayat hikayelerini biraz daha ayrıntılı bir şekilde paylaşmaya çalıştık. Az önce ifade ettiğim gibi ısrarlı istekleriniz üzerine. İşte bu annelerimizden biri de bugün Zeynep binti Cahş annemiz. İnşallah onun hayatındaki güzellikleri sizlerle dilimin döndüğü kadarıyla paylaşmaya çalışacağım. Kıymetli dinleyenlerim, önce şunu söyleyeyim. Bir şey, bir konu olur, kişi olur, olay olur. Yani bir şeyi o yüzden diyorum anlatırken, anlatmaya çalışırken o hadiseye, onların yaşadığı ortama, o havaya girmedikçe sadece kuru bir anlatım ve nutuk olmakta kalır. Dinlemek de aynı şekildedir biliyorsunuz. Elhamdülillah sizlerden aldığımız mailler, telefonlar efendim bunlar doğrultusunda görüyoruz ki annelerimiz de içlerinde belki başlarında olmak üzere sahabe-i kiramı daha geniş ve daha yakından tanıma arzunuz, isteğiniz var kıymetli dinleyenlerim. Bu yönüyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve tebrik etmek istiyorum. Çünkü ne varsa sahabe-i kiramda var. Kur'an-ı Kerim'in yani nuzul süresinde vahiy vahiy ayet ayet süre süre gelip nuzul sürecinde kitaplaşmadan önce Kur'an-ı Kerim lütfen dikkat edin kitaplaşmadan önce hayata yansıdı. Kitaplaşmadan önce hayata yansıdı. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim toptan bir kitap gibi inmedi. Duruma göre 3-5 ayet, duruma göre 15-20 ayet, duruma göre bir sure-i şerife bu şekilde Cenab-ı Hak takdir etti, bu şekilde gönderdi. Mekke döneminde şu kadar sure, Medine döneminde şu kadar sure olmak üzere nihayetinde Resulullah Aleyhisselam'ın vefatına doğru Kur'an-ı Kerim tamamlandı biliyorsunuz. İşte o ifadeyi tekrarlayarak Kur'an-ı Kerim kitap haline gelmeden önce sosyal hayata yansıdı. Daha doğrusu sosyal hayatı tanzim etti. Sosyal hayat derken hayatımızın bütün yönlerini kastetmeye çalışıyorum. O kavrama sığmasa da kıymetli dinleyenlerim. İşte vahiy ile şekillenen, vahiy ile yeni bir hayata yönelen vahyin insan biçimi. Yani vahiy nasıl yaşanır, ayet nasıl yaşanır, sure nasıl yaşanır? İlk etapta örnekleri sahabe-i kiramdır. Yani sahabe-i kiram aslında yaşayan birer tefsirdirler kıymetli dinleyenlerim. Sahabe-i kiram yaşayan birer tefsir. Dikkat ediniz, müfessir demedim. Tefsir yapan var. O ayrı. Ama özellikle vurguluyorum, tefsir diyorum. Tefsir ne? Kur'an-ı Kerim'in açıklanışı. Yani sahabe bunu yaşayarak açıklamış oluyor. Şimdi biz alıyoruz bir ayeti kerime ya da sure-i şerifeyi, üzerinde çalışıyoruz. Kaynakları tarıyoruz. Tefsir kaynaklarını, benzeri kaynakları taradıktan sonra onu açıklamaya, yani tefsir yapmaya başlıyoruz. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Doğrusu bu. Ama benim burada üzerinde ısrarla durduğum sahabe-i kiramın o tefsiri yaşamaları. Yani tefsir yapan müfessir sahabenin hayatına bakmadan tefsir yapamaz. Akla şu soru gelebilir. Hocam, Resulullah'ın hayatı yetmez mi? Resulullah'ın hayatında her şey var elbet. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı özel durumlarda bazıları hakkında ayeti kerimelerin indiğini hem kendi döneminde herkes yaşayarak görüyorlar, hem de kaynaklara geçen hadislerinde bize buyuruyor efendim. İşte Zeynep binti Cahş annemiz de hayatı içerisinde tefsir olacak olayları yaşayan annelerimizden biri. Kıymetli dinleyenlerim, o kısım Medine dönemine ait. Ama tekrar söyleyeyim, normal bir hayat yaşıyor bu insanlar. Bu normal hayat içerisinde annelerimizin elbette ki ayrı bir yeri var. Öyleyse bu kısa açıklamadan ve teşekkürden sonra Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin birinci bölümüyle tekrar Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Efendim, İslam tarihi sayfalarında adı geçen çokça şahısların ya da adı çokça geçen şahısların doğru tanınması, doğru anlaşılması ve doğru yorumlanması gerekiyor. Ki günümüze onlardan örnekleri taşıyabilelim. Yüzeysel ya da çok az bir malumat ile bu zevat hakkında konuşulup yazılırsa ahirette hesabını veremeyeceğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. İşte bundan dolayı özellikle biyografi çalışmalarında bütün ayrıntıların çok ciddi bir şekilde araştırılıp incelenmesi gerekmektedir. İşte bunlardan biri de az önce ifade ettiğimiz gibi Hazreti Zeynep binti Cahş annemizdir. Mekke dönemi hakkında kısa malumat olmasının yanında Medine dönemi hakkında ise çok daha geniş bilgiler bulunmaktadır. Özellikle de Resulullah Aleyhisselam ile evlilik meselesi o günden bugünlere kadar sürekli gündeme getirilmiştir. İşte az önce söylediğim tefsir bir örneği de budur. İnşallah yeri geldiğinde genişçe açacağız. Çok konuda örnekli olmakla beraber hususi olarak da aile hayatımıza ışık tutacak çok özel bir yere sahiptir. Hazreti Zeynep binti Cahş. Allah ve Resulüne itaat konusunda da çok farklı bir yeri vardır. Yani sadece itaat ayetlerini ezberleyip geçenlerden değil, o ayetler ile yaşayan ender şahsiyetlerden biridir. Güzel insanların güzelliğindeki güzellikleri devşirmeye, anlamaya, anlatmaya çalışırken üzerinde durduğumuz çok ama çok özel konularda var ve olacaktır. Öyleyse şöyle bir soruyla biraz daha girişi açalım. Zeynep binti Cahş kimdir? Annesi kim? Babası kim? Şimdi Zeynep binti Cahş dendiği zaman Cahş'ın kızı Zeynep'i anlıyorsunuz. Cahş bin Riyab babasının ismi. Cahş bin Riyab. Annesi kim? Umeyme. Umeyme binti Abdülmuttalip. Babası Cahş bin Riyab. Annesi Umeyme binti Abdülmuttalip. Cahş bin Riyab pek çağrışım yapmasa da Umeyme binti özellikle Abdülmuttalip, yani Abdülmuttalip'in kızı Umeyme dediğimiz zaman farklı bir çağrışım yapması gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Abdülmuttalip kim? Resulullah Aleyhisselam'ın dedesi. O zaman Umeyme binti Abdülmuttalip dendiği zaman Abdülmuttalip'in kızı Umeyme. O zaman ne oldu? Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından biri olan Umeyme halanın kızı. Evet, Resulullah Aleyhisselam'ın hala kızı yani. Halalarından biri olan Umeyme halanın kızı. Nübüvvetten yani risaletten, peygamberlikten 22 yıl önce, yani miladi olarak yuvarlak 588-589 tarihlerine tekabül ediyor. Mekke'de dünyaya geliyor. Hazreti Zeynep binti Cahş. Biraz erken bilgi ama daha sonra tekrar gelecek yeri geldiğinde burada paylaşmak durumundayım. Normalde Resulullah Aleyhisselam ile evleninceye kadar Berre binti Cahş diye anlatmamız gerekiyor. Çünkü gerçek adı Berre. Berre. Resulullah Aleyhisselam ile evlendiği zaman Allah'ın Resulü onun adını Zeynep olarak değiştirdi. Berre, beri olmak, uzak olmak, her türlü hatadan, günahtan tamamıyla beri olmak gibi çok böyle itici bir uzak mana taşıdığı için Resulullah Aleyhisselam efendim Berre adını Zeynep olarak değiştirdi. Şimdi ben Resulullah Aleyhisselam ile evleninceye kadar Berre binti Cahş diye anlatsam siz de merak edip Berre binti Cahş kimdir diye kaynaklara gidip ya da herkesin kolaylıkla yaptığı gibi internetten baktığınız zaman Berre binti Cahş diye birini bulamazsınız. Yani daha sonra işte Resulullah tarafından Zeynep olarak adı değiştirildiği için bütün kaynaklara Zeynep binti Cahş olarak geçmiştir. Biz de inşallah Zeynep binti Cahş ismiyle sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Çocukluğu hakkında pek fazla bir bilgi bulunmayan Hazreti Zeynep binti Cahş, Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından biri olan ki az önce ifade ettim Umeyme halanın kızıydı. Şimdi genellikle şöyle bir hata yapılıyor. Halasının kızıydı dendiği zaman yani başka hala yokmuş gibi ya da amcasının kızıydı, amcasının oğluydu, halasının oğluydu gibi yani amcalarından filan amcanın, halalarından mesela Umeyme halanın. O yüzden ben ısrarla Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından biri olan Umeyme halanın kızıydı. Hala kızı yani yakın akraba. yakın akraba olması itibariyle çok yakından tanışıyorlardı tabi. Peygamberimiz aleyhisselam ile. Sahabilerin büyük çoğunda olduğu gibi Zeynep binti Cahş'ın hayatını da ilk vahiden itibaren görmeye çalışıyoruz. Babası ve annesi hakkında az çok bilgi olmakla birlikte Hazreti Zeynep hakkında İslam'dan önceki hayatıyla ilgili yeterince malumat yoktur. Evet, İslam'dan önceki hayatıyla ilgili yeterince malumat yoktur. O yüzden biz ilk vahiy ile başlıyoruz efendim. 610 biliyorsunuz ilk vahiyin geldiği yıl. Şöyle bir hatırlatalım. Yani yaşını, durumunu görmenizi istiyorum ve yaşı üzerinden ileride farklı şeyleri paylaşmayı da düşünüyorum. Dedik ki nübüvvetten 22 yıl önce ne anlama geliyor? İlk vahiy geldiğinde Zeynep binti Cahş kaç yaşında olmuş oluyor? 22 yaşında olmuş oluyor. Yani ilk vahiy, yani 610 yılında ilk vahiy gelerek İslam güneşi doğduğu günler her şeyin yeniden başladığı çok özel günlerdi. Bunun altını çiziyorum. 610 yılında ilk vahiy gelerek İslam güneşi doğduğu günler her şeyin yeniden başladığı çok özel günlerdi. Yani İslam geldiğinde mevcut inançlar içerisinde yerini bulup onlarla beraber hayatiyetini sürdürdü ifadesi yoktur. Gelen kelime-i tevhid la ilahe, yani Allah'tan başka her şey ilahçıklar, bunlar hayır, yoktur illallah. Ancak Allah vardır. Yani tevhid geliyor. Az önce ifadeyi kullandığım ifadeyi sıkça kullanacağım. Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından biri olan Umeyme hala da bu özel günlerin özel hanımlarından biri olmuştu. Umeyme halanın kocası Cahş bin Riyab İslam'dan önce ölmüştü. Yani vahiy geldiğinde Cahş bin Riyab hayatta değil. Umeyme hala hayatta, Abdullah, Ubeydullah, Ebu Ahmet Abd adlarında efendim 3 oğlu Zeynep, Ummu Habibe, Hamne altında 3 kızı vardı. Yani 3 oğlu 3 kızıyla dul kalmıştı Hazreti Umeyme hala radıyallahu anha. Vahiy geldiğinde yine söylüyorum, bu çocuklar yetişkin durumdalar. Biz bunlardan sadece Hazreti Zeynep binti Cahş annemizi görmeye çalışıyoruz. Tabii yeri geldikçe diğer kardeşleriyle ve yakınlarıyla nasıl bir iletişimi, nasıl bir geçimi var, bunları da kaynaklardan bulabildiğimiz kadarıyla sizlerle inşallah paylaşmaya çalışacağız efendim. Hazreti Zeynep'in annesinin, yani Umeyme halanın İslam'a girmesi biraz geç zamanda olsa da kardeşlerinin hepsi erken zamanda İslam'a girip sahabi şerefine ermişlerdi. Resulullah Aleyhisselam'ın halalarıyla ilgili onların imana giriş süreçleri farklı rivayetlerle anlatılır. Umeyme halanın da tam olarak kaçıncı yılda İslam'a girdiğine ilişkin net malumat yoktur. İleriki zamanlarda İslam'a girdiği, daha sonra Medine'ye hicret ettiği, bunu göreceğiz. Efendim, Medine'de vefat ettiği rivayet ediliyor efendim. Şimdi nerede yaşıyorsa bir insan, o toplumda meydana gelen olumlu ya da olumsuz hadiseler ister istemez o kişiyi de etkiler. Şimdi Mekke dönemi olayları herkes gibi onu da ciddi bir şekilde etkilemişti. Biz bunu onun yerine ismini kullanalım artık. Mekke dönemi olayları herkes gibi Hazreti Zeynep'i de ciddi bir şekilde etkilemişti diyelim. İslam'ın yayılış sürecinde o da diğer sahabiler gibi çok sıkıntı çekti. Şimdi efendim, sahabilerle ilgili özel ve genel araştırmalar yapan, çalışan, onları anlamaya ve anlatmaya ve yazmaya gayret eden bir kardeşiniz olarak şu ifadeyi genel manada bütün kaynaklarda görürüz. Sahabilerin her biri içinde yaşadıkları toplumda meydana gelen hadiselerle beraber her biri ayrı ayrı farklı zaman dilimleri içerisinde, bazen de aynı zaman içerisinde sıkıntılar, çileler, zorluklar çekmişlerdi. O yüzden biz de ifadeyi şöyle kullanıyoruz. İslam'ın yayılış sürecinde Hazreti Zeynep de diğer sahabeler gibi çok sıkıntı çekti. Fakat bunca sıkıntı ve çile altında bile Kur'an eğitimini hiç aksatmadı. Şimdi anlattıklarımın basit yaşanmış, olmuş, bitmiş, tarihe gömülmüş birer hikaye olmadığının farkındasınız kıymetli dinleyenlerim. Bu beni çok memnun ediyor. Çünkü aldığım mesajlar bunu ortaya koyuyor. Niye bu ifadeyi kullandım? İşte şu cümleden dolayı. Fakat bunca sıkıntı ve çile altında bile Kur'an eğitimini hiç aksatmadı. Unutmayalım. İnsanlar her yönüyle zorluk zamanlarında yetişirler. Evet, Hazreti Zeynep de kendini çok iyi yetiştirdi. İslam ile beraber hayatını Kur'an çizgisinde sürdürmeye başladı. Yani İslam geliyor ve böyle bir hayat istiyor bütün inananlardan. Dolayısıyla her iman eden iman ettiği esaslara göre yaşamaya çalışıyor. Hazreti Zeynep binti Cahş'ın durumu da bu. Kısaca bir de aile yapısını tanıtayım size kıymetli dinleyenlerim. Zeynep binti Cahş annemizin. Hazreti Zeynep'in erkek kardeşlerinden Abdullah, Hazreti Zeynep binti Huzeyme ile evliydi. Habeş hicretinin ikisine de ailece katılmış, bir müddet sonra da Mekke'ye dönmüşlerdi bunlar. Ubeydullah diğer kardeşi Hazreti Ummu Habibe Remle ile evliydi. İkinci Habeş hicretine Ubeydullah eşiyle beraber katılıyor ve ailece orada, yani Habeş ülkesinde kalıyorlar. Adını Habibe dedikleri kızları orada dünyaya geliyor. Fariya binti Ebu Süfyan ile evli olan Ebu Ahmet Abd'ın gözleri görmese de kalbi görüyordu. Kalbi, yani amaydı bu sahabe ama kalben görüyordu. Erkek kardeşleri evli oldukları halde kız kardeşleri kendisi de beraber Mekke dönemi boyunca bekar olarak önümüze çıkıyorlar. Zeynep binti Cahş annemizin çok kısa aile yapısı böyle kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam hem bütün Mekke toplumu ve hem de yakınları arasında en çok sevilip sayılan biri olduğu halde risalet görevinden sonra iş bir anda değişmişti. İş bir anda değişiverdi, öyle diyelim. Şimdi hepiniz biliyorsunuz, ona en yakın olanlar bile onun en büyük düşmanları oluverdiler. Erkenden kullandığım bir cümledir bu. Şimdi az önce ifade ettim kıymetli dinleyenlerim. Yani Mekke dönemi boyunca ya da Medine dönemi boyunca, bütün hayatları boyunca, İster annelerimizden biri olsun, ister sahabelerden biri olsun, bütün hayatı doğumundan vefatına kadar her sahnesi ayrıntılı bir şekilde kaynaklara geçmesi mümkün değil. Malum. Ancak gerçekten olağanüstü gayret gösteren, sahabeye tabi olan nesil, sahabenin hayatlarını derleyip bize kadar ulaştırmışlar. İşte o bilgiler doğrultusunda biz sahabe hayatlarını biliyoruz. Bir de bazıları hakkında ayeti kerimeler nazil oluyor. Yani daha önce hatırlayınız, çok uzun soluklu 81 bölüm Ayşe annemizi sizlerle paylaşmıştık. Orada Ayşe annemizle ilgili ne kadar ayetlerin geldiğini hem Arapçalarını da sizlerle paylaşarak görmüştük. Aynı şekilde bazı hadiseler var ki sahabelerin bazı halleri üzerine gelmiştir. Ya da Müslümanlara, İslam'a, Resulullah'a, sahabelere saldıranlara karşı Cenab-ı Hak o saldırganların tavırlarını ayeti kerimelerle önümüze koymuştur. İşte şimdi bir örnekle karşı karşıyayız. Ama bu örnekten önce şu cümleyi özellikle tekrarlamam gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam hem bütün Mekke toplumu ve hem de yakınları arasında en çok sevilip sayılan biri olduğu halde risalet görevinden sonra, yani peygamberlik görevinden sonra iş bir anda değişiverdi. Ona en yakın olanlar bile onun en büyük düşmanları oluvermişlerdi. Tabi bunların hepsi değil, en yakın olanlarından diyelim bazıları. Evet. Onun en büyük düşmanları olmuşlardı. Bunlardan biri de Abdullah bin Ebu Umeyye idi. Abdullah bin Ebu Umeyye. Bir düşünün bakalım ne ifade ediyor? Bir şey de ifade etmiyor. Az sonra göreceksiniz. Resulullah Aleyhisselam ile aynı yaşta olan Abdullah, aynı zamanda Erva binti Abdülmuttalib'in oğluydu. Erva binti Abdülmuttalib neyi çağrıştırdı anladınız değil mi? Abdülmuttalib'in kızı Erva. Resulullah Aleyhisselam'ın diğer halası. O zaman ifadeyi şöyle kullanayım. Abdullah aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından biri olan Erva halanın oğluydu. İslam gelmeden önce bir an bile yanından ayrılmayan can ciğer arkadaş oldukları halde İslam güneşiyle aydınlanacağı yerde karanlık kuytulara düşerek onun en büyük düşmanlarından biri oldu. Abdullah bin Ebu Umeyye. Hazreti Zeynep binti Caş'ın teyzesinin oğlu olan Abdullah, Resulullah Aleyhisselam'a karşı olumsuz tavır takınınca, İslam'a giren diğer bazı yakınları gibi Hazreti Zeynep de onu uyardı. yakını şimdi sonuçta teyzesinin oğlu. Fakat onu da dinlemeyen Abdullah her geçen gün hakaretlerinin dozunu arttırıyordu. Hazreti Zeynep de ne halin varsa gör deyip terk etmiyor. Yine her fırsatta uyarmaya devam ediyordu. Bunun bir örneğini sizlerle paylaşıyorum kıymetli dinleyenlerim. Bakınız ne diyor Zeynep binti Cahş. Ey Abdullah, Resulullah Aleyhisselam'ın asla yalan konuşmayacağını en iyi bilenlerden biri de sen değil misin? Şimdi Zeynep binti Cahş'ın seviyesini gösteren bir cümledir bu. Yani burada çok şey barındırıyor bu cümle bünyesinde. Resulullah Aleyhisselam'ın asla yalan konuşmayacağını ifade etmekle beraber onun yalan söylemeyeceğini bütün herkesin bildiği de var. Ve bunun altında da en iyi bilenler de var. Bunlardan biri de sen değil misin diyor. Doğru söylüyorsun ey Zeynep. Ben onun asla yalan söylemeyeceğini bilenlerden biriyim. Hatta en iyi bilenlerden biriyim. Evet. En iyi bilenlerden biriyim. Öyleyse neden karşı çıkıyorsun ona? Soruyor. Neden karşı çıkıyorsun ona? Sen bu işe karışma Zeynep. Yoksa seni de incitirim. Şimdi seni de incitirimdeki de kelimesi ifadesi bize neyi anlatıyor? Birçok kişiyi incitmiş. Resulullah'ı da incitmiş. Seni de incitir. Ama geri durmuyor Hazreti Zeynep. Resulullah Aleyhisselam halasının oğlu. Evet, sen Resulullah Aleyhisselam'ın halasının oğlusun. Şimdi hep bunu vurguluyor. Resulullah Aleyhisselam diyor. Halasının oğlu diyor. Bir bağ kuruyor, o bağdan yakalamak istiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın halasının oğlu olduğun halde ona iman etmediğin gibi bir de karşı çıkıyorsun. Bu işlere karışma dedim sana Zeynep diye çıkışıyor Abdullah. Benimle de teyze oğlu olduğun için uyarmak istedim seni. Benimle de teyze oğlun olduğun için uyarmak istedim seni diyor Hazreti Zeynep. Sen kendine bak. Ben sizler gibi dönek değilim. Dönek. Yani o günlere kadar putperest geldiler. Vahiy geldi. Putperestliği kaldırdı. Yani daha doğrusu vahye yönelen, iman edip sahabe şerefine ererek putperestlikten kurtuldular. Henüz ondan kurtulamayan Abdullah bunlara dönek diye ifade ediyor. İşte böyle sertçe bağırınca Hazreti Zeynep de o an için susmak zorunda kaldı. Ama altını çiziyorum, o an için. Bu tartışmanın üzerinden çok geçmemişti ki Abdullah çok daha ileri gidip Resulullah Aleyhisselam'ı çok incittiğinin haberini aldı Hazreti Zeynep. Resulullah Aleyhisselam en yakınlarından da incindi, yakını olmayanlardan da incindi. Resulullah Aleyhisselam en yakınlarından da olağanüstü destek gördü, yakını olmayanlardan da olağanüstü destek gördü. Yani hayatın her cilvesini yaşadı kıymetli dinleyenlerim. İşte Resulullah Aleyhisselam Mekke müşriklerin önde gelenlerine mesajı verebilmek için yakıcı güneş altında ve ayaküstü çok uğraştı. Burada ayrıntıya girmiyorum. Bu uzun bir sahnedir. İman etmeseler bile ilk defa bu kadar ciddiyetle dinlemişler sonra da herhangi bir şey demeden dağılıp gitmişlerdi. Yaşanan hadisenin önü bu. Zeynep binti Cahş annemizin anlattığı. Önü bu. Ancak burada çok çarpıcı bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Nedir o çarpıcı durum? Arkadaşıyla beraber gitmeyen Abdullah Resulullah'ın peşine takılarak hem onunla beraber yürüyor hem de ileri geri konuşmaya devam ediyor. Ne diyor bakın? Birçok şeyi anlatıyor. Ben sadece Zeynep binti Cahş'la olan kısmını burada sizlerle paylaşıyorum. Vallahi sen gözümün önünde göğe doğru merdiven kurup yukarı çıkarak oradan da dediğim gibi Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edecek dört melek ile dönmedikçe sana asla inanmam. Vallahi bunu yapacak olsam bile seni tasdik edip iman etmem. Ne kadar ağır laf değil mi? Resulullah Aleyhisselam'a karşı çokça ileri gidip bu kadar üzen Abdullah hakaretlerinin yanında kötü kötü homurdanarak çekip gitti. İslam tarihi sayfalarında büyük yeri olan bu sahnenin en canlı anlatımı elbette ki vahiy ile olmuş. Şimdi efendim vahye geleceğim. Ama burada bir şey söylemem gerekiyor. Şimdiye kadar yazılan siyer İslam tarihi kitaplarında anlatılan yöntemdir bu. Ben ona göre anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyi eklemek istiyorum. Eksik gördüğüm bir şey. Tabii şimdi hak olarak kızdınız değil mi Abdullah'a? Abdullah bin Ebi Umeyye. Hazreti Zeynep bin Cahş annemizin teyzesinin oğlu. Resulullah Aleyhisselam'ın halasının oğlu. Ve dediği laflara bak. Yine bu kadar değil bu. Birkaç sayfalık böyle münakaşalar var. Ağır şeyler söylüyor. Ben sadece bizim konumuzla ilgili olan boyutunu sizlerle şu an efendim paylaşmaya çalışıyorum. Ben buraya bir dipnot düştüm. Yani biliyorsunuz yaptığım her çalışmayı aynı zamanda bitince kitaplaştırıyorum efendim. Düştüğüm dipnotu sizlerle paylaşıyorum şimdi. Abdullah bin Ebu Umeyye uzun seneler düşmanlık ederek Resulullah Aleyhisselam'a karşı her türlü çirkinliği yaptı. Nihayetinde içine iman kıvılcımı düşünce kendisiyle aynı şeyleri paylaşan amcasının oğlu Ebu Sufyan Muhire ile. Ebu Sufyan Muhire, bunun adını da tam söyleyeyim size. Ebu Sufyan Muhire El Haris ile. El Haris Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük amcasıdır. Beraber Medine'ye hicret etmek için yola çıkıyorlar. O esnada Resulullah Aleyhisselam da muazzam ordusuyla Mekke fethi için yoldaydı. Yarı yolda karşılaşıp İslam'a girerek sahabiler arasında yerini alacaktı. Ama bütün bunları o gün için Allah'tan başka kim bilebilirdi ki? Şimdi efendim, yani uzun süre düşmanlık yapıyor. Benim konum Abdullah olmadığı için ben sadece Hazreti Zeynep'in çıkışları karşısındaki verdiği cevapları paylaştım. Daha sonra tabii iman edecek güzel bir sahabe olacak. Az önce diğer isim geçti, onu da şimdiden söyleyeyim. İleride gelecek çünkü o isimde. O da peygamberimizle aynı yaştadır. Adı Muhire olduğu halde Ebu Sufyan künyelidir. Meşhur Mekkelidir Ebu Sufyan değil bu. Bu amcaoğlu Ebu Sufyan Muhire. Bu da Resulullah'la can ciğeri olduğu halde ona Resulullah Aleyhisselam'a risalet görevi verince düşmanlık yapacak ve çok ama çok ifade edemeyeceğiniz derecede kötülük yapacaktı. O da aynı şekilde işte az önce gördük, onunla beraber Mekke fethi öncesinde İslam'la şeriatlanacak. Şimdi bir kez daha ifadeyi tekrarlayacağım. İslam tarihi sayfalarında büyük yeri olan bu sahnenin en canlı anlatımı elbette ki vahiyli olmuştur. Bu olay, yani Aleyhisselam'a böyle ağır ağır şeyler söyledi. Ne dedi? Vallahi sen gözümün önünde göğe doğru merdiven kurup yukarı çıkarak oradan da dediğin gibi Allah'ın Resulü olduğuna dair şehadet edecek dört melek ile dönmedikçe. Ya. Dört melek ile dönmedikçe efendim sana asla inanmam. Vallahi bunu yapacak olsam bile seni tasdik edip iman etmem demişti. Şimdi bunun önünde müşriklerin Resulullah'a birçok teklifleri var. Resulullah'ın cevapları var. İşte Allah-u Teala bunları vahiyle bildiriyor. Ancak bunu Hazreti Zeynep nasıl öğreniyor? Şimdi onu görelim. Hazreti Zeynep binti Cahş henüz bekar, daha annemiz değil. Hazreti Hatice annemizin ziyaretine çok sık giderdi. Çok sık giderdi. Yine gittiğinde bazı ayetleri okuyup gözyaşı döktüğünü gördü. Ne okuduğunu, neyi okuduğunu sorunca o hadiseyi anlatıp ardından nazil olan ayeti kerimini okuyor Hatice annemiz. Yani Zeynep binti Cahş annemiz bu olayı Hatice annemizden öğrenmiş oluyor. Efendim ayetlere baktığımız zaman İsra suresinin 89'dan 92'ye kadar ayetleri okuyor. Ben notlarım arasına ayetlerin hem Arapça asıllarını hem de meallerini aldım. Ancak konuyu saatine sığdırmak için meallerinden yetinmek zorunda kalacağım. Aslında böyle hoşlanmıyorum ama yetinmek zorunda kalacağım. Bakınız Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkarcılıkta direndikçe direndiler. Dediler ki sen, bak Resulullah'a diyorlar şimdi. Dediler ki sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Hani Mekke'de su yok, bir tek zemzem var. Biz diyor, herkesin yanında diyor bir kaynak fışkırt. Allah buyuruyor. Neyse, olmayacak. Ben ayetin metnini okumanca hakikaten olmuyor. Sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. Öyle ki içlerinden çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi üzerimize gökten parçalar yağdırmalısın veya Allah'ı ve melekleri şöyle karşımızda açıkça getirmelisin. Haşa. Bakın neler diyorlar. Veya altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. Peki ey Resulüm, Subhanallah, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece Resul olarak gönderilen bir insan, bir beşer değil mi? Ayetler bunlar. Hatice annemiz ayetleri okuyor. Tabii şimdi bizim gibi meal okumuyor. Arapça aslını meal vermeye gerek yok çünkü onlar bu dili konuşuyorlar. Zeynep binti Cahş annemiz bu ayetleri duyunca Subhanallah diye şaşkınlığını ortaya koyuyor. Hatice annemiz de güzel söyledin ey Zeynep. Çok güzel söyledin. Subhanallah. Hemen sonra diyor ki Zeynep annemiz O beşer yani insan olmakla beraber Allah'ın Resulüdür. O beşer insan olmakla beraber Allah'ın Resulüdür. Bunu niye anlamıyorlar? Hatice annemizin cevabı çok güzel. Bu bir nasip işidir ey Zeynep. Bu bir nasip işidir. Sen de bu büyük nasiple nasiplenen bir hanımsın. O da elhamdülillah diyor. Elhamdülillah. Biz de elhamdülillah diyoruz. Elhamdülillah. Rabbimiz İslam nimetiyle bizi şereflendirdi. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ancak kıymetli dinleyenlerim burada gözden kaçırılmaması gereken çok özel, hususi, çok önemli bir nokta var. Onu açmaya çalışayım. Yani gönüllerinize böyle yerleştirmek, sunmak istiyorum. Bazen böyle dinlersin de işte Peygamber Aleyhisselam'ın mücadelesi anlatırken işte o da bizim gibi insan derken işte ayetin bu kısmından birçoğu istifade eder. Oranın Arapçasını okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Subhane Rabbi hel kuntu illa beşeran rasula. Kul de ki ey Resulüm Subhane Rabbi Rabbimi tenzih ederim. Subhane Rabbi Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece Resul olarak gönderilen bir insan, bir beşer değil miyim? Ben ancak bir insanım. Yani onlar şunu yap, bunu yap, bunu yap diyorlar ya. O da ben bir insanım. Benim ona gücüm yetmez. Ama bu ayeti ele alıp bizim gibi insan aleyhisselam diye bazıları Resulullah Aleyhisselam'ı sıradanlaştırma gafletine düşüyor. Başka ayetlerde ben de sizin gibi insanım, beşerim. Ancak bana vahiy geliyor buyuruyor Aleyhisselam. Ancak bana vahiy geliyor. Vahiy sıradan bir insana gelmez kıymetli dinleyenlerim. Vahiy sıradan bir insana gelmez. Peygamberlikte sıradan bir rütbe makam değildir. Allah-u Teala herkese bu görevi vermiyor. İleride gelecek bu insan beşer konusunda o ayetleri desteğiyle inşallah o malumatı vereceğim size ama burada şunun mutlaka görülmesi gerekiyor. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz halasının oğlu Abdullah'ın çok ileri giderek Resulullah rahatsız ettiğini haber alınca kalkıp Resulullah Aleyhisselam'a efendim manevi destek için gidiyor. O anda evde yok Aleyhisselam. Hatice annemiz evde. Hatice annemizle görüşüyor. Olay nedir diye ondan öğreniyor. Hatice annemiz de bu ayetleri kendisine okuyarak Zeynep annemizi, yani Zeynep binti Cahş o anda annemiz değil, daha sonra annemiz olacak, bilgilendiriyor. Zeynep binti Cahş'ın yani hadiseler karşısında yani böyle kenarda, kıyıda, köşede kalmadığını, hadiselere ciddi bir şekilde müdahil olduğunu görüyor ve onu örnek almak durumunda olduğumuzu da görmemiz gerektiğini ısrarla altını çizerek vurgulamak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, elbette ki her konu kendince önemlidir. Yine önemli bir yerde süremiz, vaktimiz burada dolduğu için burada noktayı koyuyor. Haftaya inşallah devamını getirmek üzere. Haftaya görüşmek, buluşmak arzusuyla, duasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.